Ayrım 31. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 289. Salzburg'dan büsbütün ayrılmayı o sıra henüz düşünmemiştim. Ama bütün bu küçük huzursuzluklardan uzaklaşmak için başka zamanlardan daha çok bunu isteyerek kışı yabancı bir ülkede geçirmeye karar verdim. Ama 1933'ün Kasım ayında o güzel evimden ayrılırken bunun bir temelli ayrılış olduğunu hiç de sezmiş değildim. Niyetim Ocak ve Şubat aylarını Fransa'da çalışarak geçirmekti. Bu güzel düşünce ülkesini ikinci yurdum gibi sever ve orada yabancılık hissetmezdim. Valéry, Romain Rolland, Jules Romain, André Gide, Roger Martin, Dugard, Duhamel, Wildrak, Jane Richard Block gibi edebiyat önderleri eski dostlarımdı. Kitaplarımın da Almanya'dakine yakın okuru vardı. Kimse bana yabancı bir yazar, bir yabancı gözüyle bakmıyordu. İnsanları, ülkeyi, Paris kentini severdim ve orada kendimi öylesine kendi evimde bulurdum ki trenle Kuzey Garı'na her girişimde varıyor değil de dönüyormuşum gibi bir duygu olurdu içimde. Bu kez olağanüstü durum yüzünden her zamankinden daha erken yola çıkmıştım ama Paris'e de ancak Noel'den sonra gitmek istiyordum. Bu arada nereye gitmeliydim? Böyle düşünürken 25 yılı aşkın bir süredir üniversite yıllarımdan bu yana İngiltere'ye bir daha uğramadığım aklıma geldi. Ne diye hep Paris olsun diye düşündüm. Şöyle bir 10-14 günlüğüne Londra'ya uğramak, müzeleri, ülkeyi ve kenti yıllar sonra daha başka bir gözle görmek neden olmasındı? İşte bu düşünceyle Paris Ekspresi yerine Classe trenine bindim. Ve Kasım ayının o hiç şaşmayan sisli günlerinden birinde 30 yıla yaklaşan bir aradan sonra Victoria istasyonuna yine ayak bastım. Otele giderken eskiden olduğu gibi kupa arabası yerine bu kez otomobile binmek beni biraz şaşırtmıştı yalnızca. Serin ve gri sis yine eskisi gibiydi. Kente henüz iyice bakmadığım halde bu olağanüstü kalın, ekşi ve ıslak havanın insanı baştan aşağı sarıverdiğini koku alma duyumla anlayıvermiştim. Beklentilerim de yanımda getirdiğim eşya kadar azdı. Londra'da hemen hemen hiç dostça ilişkim yoktu. İngiliz yazarlarıyla biz Kara Avrupa'sından olanlar arasında bağlantı da azdı. Bizlere pek açık tutulmayan gelenekçi çevrelerin de kendilerine özgü ve sınırlı bir yaşayışları vardı. Evimde masamın üstünü dolduran ve dünyanın her yanından gelmiş imzalı kitaplar arasında bir İngiliz yazarının dostça sunusunu taşıyan bulunduğunu anımsamıyorum. Shaw'a bir kez Hellero'da rastlamıştım. West'e bir gün Salzburg'daki evimde beni görmeye gelmişti. Hemen hepsi İngilizceye çevrilen kitaplarım fazla okur bulmamıştı. En az İngiltere'de okunuyordum. Kitaplarımın İngilizcesini basan yayın evinden kimseyle tanışmış değildim. Oysa Amerikalı, Fransız, İtalyan ve Rus editörlerimle tanışıp dostluklar kurmuştum. İşte bütün bunlardan ötürü İngiltere'de 30 yıl öncesinde olduğu kadar yabancılık duyacağım konusunda önceden kendimi hazırlamıştım. Ama olaylar başka türlü gelişti. Birkaç gün sonra Londra'da kendimi çok rahat hissetmeye başladım. Bunun nedeni Londra'daki herhangi bir önemli değişiklik falan değildi. Ben kendim değişmiştim. 30 yıl yaşlanmıştım. Savaş ve savaş sonrası yıllarının aşırı gerginliklerinden sonra yine şöyle politikadan uzak bir hayat sürmeyi çok özlemiştim. Gerçi İngiltere'de partiler, Whigler, Toriler, gelenekçi bir parti, liberal bir parti ve işçi partisi vardı. Ama onların tartışmaları beni hiç ilgilendirmiyordu. Edebiyat alanında da gruplaşmalar ve akımlar, gelişmeler ve gizliden gizliye yarışmalar eksik değildi. Ama ben burada bütün bunların dışındaydım. Asıl hoşuma giden de saygılı, sakin, kinsiz ve nazik bir havaya sonunda kavuşmuş olmamdı. Son yıllarda ülkenin her yerinde ve kentimde bir kin ve gerginlik havası hayatımı iyiden iyiye zehretmiş, bütün o tartışmalara sürüklenmemek için hep savunmak zorunda kalmıştım. Buranın insanları ise buradakiler gibi huzursuz değildi. Buranın genel yaşayışında enflasyonun büyük aldatması yüzünden ahlakı bozulmuş ülkemizle kıyaslanınca hak tanırlık ve doğruluğun payı epeyceydi. İnsanlar daha sakin, daha hoşnut yaşıyorlar ve bakışlarını komşularına değil kendi bahçelerine ve küçük meraklarına çeviriyorlardı. Burada soluk alınabilir, düşünülebilir ve bir konu üzerinde kafa işletilebilirdi. Ama beni buraya gerçekten bağlayan şey yeni bir çalışmamdı. Şöyle oldu. Marie Antoinette yeni çıkmıştı. Erasmus kitabımın düzeltilerini okuyordum. Bu kitabımda dünyayı düzeltmeyi meslek edinmiş kişilerden daha iyi ve açık olarak zamanın saçmalarını görmüş ama ne yazık ki bunu yalnız sağduyuyla önleyememiş büyük hümanistin bir düşünsel portresini denemekteydim. Bir bakıma kendi portrem sayılabilecek bu yapıtı bitirdikten sonra çoktandır tasarladığım bir romanı yazmak niyetindeydim. Biyografi yazmaktan usanmıştım. Ama geldiğimin daha üçüncü günü British Museum'un el yazması metinlere karşı eskiden beri beslediğim düşkünlükle bu gibi yapıtların sergilendiği salonunu gezerken olan oldu. Marie Stuart'ın idamı hakkında elle yazılmış bir belge çarpmıştı gözüme. Birden Marie Stuart'ı yazsam nasıl olur diye aklımdan geçirdim. Kraliçe ikinci kocasının öldürülmesinden sorumluydu. Yoksa hiçbir şeye karışmamış mıydı? O akşam için okuyacak kitabım yoktu. Kraliçe üzerine yazılmış bir kitap aldım. Derinliksiz ve anlamsız bir kitaptı. Kraliçeyi kutsal bir kişi gibi yüceltiyor ve savunuyordu. Ömrüm boyunca kurtulamadığım kuşkuculuğumla ertesi gün aynı konuda bir başka kitap aldım. Bu kitapta ilk okuduğumun hemen hemen tam tersi şeyler ileri sürülüyordu. İşte bunun üzerine olay beni ilgilendirmeye başladı. Gerçekten güvenilebilecek bir yapıt aradım ama kimse böyle bir kitap adı veremeyince farkında olmadan araştırıp soruşturmalarımı derinleştirdim. Sonunda da Marie Stuart üzerine bir kitaba başlayıp haftalarca kitaplıklara kapandım. 1934 başlarında yine Avusturya'ya gittiğimde çok hoşlanmış olduğum Londra'ya o kitabımı sakin bir köşede bitirmek için dönmeye kararlıydım. Şu birkaç ayda durumum nasıl da kötüye gittiğini görmem için 2-3 gün yetti. İngiltere'nin sakin ve güven veren atmosferinden kavgalar ve buhranlarla sarsılmış Avusturya'mıza dönmek, New York'un kavurucu Temmuz günlerinde hava değişimli serin bir salondan sokağın yakan sıcağına çıkıvermek gibiydi. Nasyonel sosyalistlerin baskısı, kilise ve burjuva çevrelerinin sinirlerini yavaş yavaş bozmaya başlamıştı. Almanya'nın ekonomik mengenesi ve yıkıcı baskısı gittikçe daha sert hissediliyordu. Avusturya'nın bağımsızlığını Hitler'e karşı korumak isteyen Dollfuss hükümeti gittikçe daha umutsuzlaşarak son bir dayanak arıyordu. Fransa ve İngiltere uzaklardaydı. İç politikaları bakımından onlar için Avusturya hiç ilginç değildi. Çekoslovakya, Viyana'ya karşı hala eski rekabet ve entrika duygularıyla doluydu. Böylece Alp geçitlerini ve Trieste'yi savunabilmek için Avusturya'nın koruyucusu rolünü elde etmeye çalışan İtalya kalıyordu geriye. Ne var ki Mussolini de bu koruyuculuğun karşılığı olarak yüksek değer ödenmesini istiyordu. Avusturya'nın faşist eğilimlere ayak uydurup parlamentoya ve demokrasiye son vermesi gerekmekteydi. Bu da Avusturya'nın en güçlü ve iyi örgütlenmiş partisi, sosyal demokratları ortadan kaldırmak ya da haklarını ellerinden almadan olamazdı. Sosyal demokratların direnmesini kırmanın yolu zorbalık ve kaba güce başvurmaktı. Dollfuss'tan önceki başbakan Ignaz Schipel, böyle bir davranışı gerçekleştirmek için sözüm ona Heimweh, Yurt Savunmacılar adlı bir faşist örgütü kurmuştu. Dıştan bakınca oldukça zavallı bir görünüşü vardı Hemper'in. Küçük taşra avukatları, ordudan çıkarılmış subaylar, neydi belirsizler, işsiz mühendisler gibi hepsi de düş kırıklıklarına uğramış, ortanın altında insanlardı. Birbirlerinden müthiş nefret ederlerdi. Sonunda genç prens Starhemberg adlı sözüm ona bir önder de buldular. Bir zamanlar Hitler'in arkasına takılıp cumhuriyet ve demokrasiye karşı çıkmış olan bu prens, şimdi kiraladığı askerleriyle Hitler'e karşı kişi rolünde ortalıkta dolaşıyor ve kelleleri uçurtacağına söz veriyordu. Hemvercilerin ne yapmak istedikleri hiç bilinmiyordu. Hemver'in bütün amacı şu ya da bu yoldan başa geçmekti. Bunu başarmak için onları öne iten Mussolini'nin yumruğundan başka bir güçleri de yoktu. Bu sözde yurtsever Avusturyalılar bindikleri dalı İtalyan süngüleriyle kestiklerinin farkında değillerdi. Sosyalist Partisi gerçek tehlikenin hangi yandan geldiğini daha iyi kavramıştı. Aslına bakılırsa parti açıkça bir dövüşten çekinecek durumda değildi. Bir genel grev silahıyla bütün trenleri, bütün su ve elektrik tesislerini çalışmaz duruma sokabilirdi. Ama Hitler'in böyle uydurmadan bir kızıl ayaklanma beklediğini ve Avusturya'ya kurtarıcı olarak girmek için bunu bahane edeceğini biliyorlardı. Haklarının büyük bölümünden, hatta parlamentodan vazgeçerek katlanılır bir uzlaşma elde etmeyi bundan ötürü daha uygun buldular. Aklı başında olanların hepsi de Hitlerciliğin ürkütücü gölgesinde Avusturya'nın sıkışık durumu için böyle bir çıkar yolu öğütlediler. Hatta tutkulu olduğu kadar uysal davranmayı da bilen ve gerektiğinde çok gerçekçi olabilen Dollfuss da bir anlaşmadan yana gibiydi. Ama genç prens Starhemberg ve suç ortağı binbaşı Frey, sonradan Dollfuss'un katlinde çok ilginç bir rol oynamıştır. Sosyalist Partisi'nin bütün korunma silahlarını vermesini, demokratik yurttaşlık özgürlüğünün toptan yok edilmesini istiyordu. Sosyal demokratlar buna yanaşmadı. Karşılıklı gözdağı vermeler birbirini kovaladı. Bir şeyler olacağı havadan seziliyordu. Böylesine genel bir gerilim atmosferinde önceden sezmiş gibi Shakespeare'in "Bu kadar karanlık bir gökyüzü fırtınasız açılmaz" sözlerini anımsamak zorunda kaldım. Salzburg'da birkaç gün kalıp hemen Viyana'ya geçtim. Fırtına da Şubat'ın işte o ilk günlerinde patlak verdi. Hemverler silahları ele geçirmek gerekçesiyle Linz işçi evine saldırdılar. İşçiler de bu saldırıya genel bir grevle karşılık verdi. Dollfuss yapay ayaklanmayı silahla bastırma emrini verdi. Bunun üzerine devletin ordusu makineli tüfeklerini Viyana işçi mahallelerine çevirdi. 3 gün 3 gece evden eve çok çetin savaşıldı. Avrupa'da demokrasi İspanya İç Savaşı'ndan önce son bir kez faşizme karşı kendisini savunuyordu. İşçiler 3 gün dayandılar ve sonunda teknik üstünlüğe yenildiler. O 3 gün ben Viyana'daydım. O kesin sonuçlu savaşa ve böylece Avusturya'nın bağımsızlığının kendi eliyle canına kıymasına tanıklık ettim. Ama doğru söyler bir tanık olarak ilk bakışta çelişkili de gelse o ayaklanmayı kendi gözlerimle hiç görmediğimi söylemeliyim. Çağının elden geldiğince doğru ve açık bir panoramasını vermeyi kafasına koyan kişi romantik hayalleri bir yana bırakmasını da bilmelidir. Günümüzdeki ayaklanmaların özellik ve tekniğinde bence çok göze çarpıcı bir yan var. Olaylar koskoca modern kentin pek az yerinde geçiyor ve yurttaşların çoğu bunları hiç görmüyor. Tuhaf gelecek ama ben o 1934 Şubat'ının tarihi günlerinde Viyana'daydım. Ama Viyana'da olup biten bu çok önemli şeylerden hiçbirini görmedim. Olup bittikleri sırada hiçbir bilgim yoktu, hiçbir şey duymamıştım. Toplar patladı, evler el değiştirdi, yüzlerce ceset taşındı. Ben bunların bir tekini olsun görmedim. New York, Londra ya da Paris'te oturan bir okur neler olup bittiğini biz sözüm ona tanıklardan daha iyi biliyordu. Günümüzün akıl almaz işlerinden biri de işte budur. Olay yerinden 10 sokak ötesinde oturanlar binlerce kilometre uzaktakilerden daha azını biliyor. Sonraları bunun birçok kez doğrulandığını gördüm. Birkaç ay sonra Dollfuss Viyana'da öldürüldüğünde ben Londra'daydım. Öğleden sonra 5.30'da sokakta duyurular görünce Viyana'yı aramayı bir denedim ve hemen bağladıklarını görünce şaşıp kaldım. Ama Viyana'da Dışişleri Bakanlığı'nın 5 sokak ötesinde oturanların Londra'da her köşe başında bilinen Viyana'daki ayaklanma olaylarından pek azını bildiğini duyunca şaşkınlığım daha da arttı. İşte bundan ötürü Viyana'daki ayaklanmalarla ilgili izlenimlerimden anlatacağım pek bir şey yoktur. Diyeceğim şu ki, günümüzün insanı dünyanın gidişini ve kendi yaşayışının biçimini değiştirecek olaylardan bir rastlantıyla tam orada değilse pek azını bilebiliyor. Benim bütün izlenimlerim şuydu. Operanın bale rejisörü Margaret Wallman'la Ringstrasse kahvelerinden birinde o akşam için randevumuz vardı. Buluşacağımız kahveye gitmek üzere Ringstrasse'de ağır ağır yürüyordum. Bir ara dalgın dalgın karşıya geçmek istedim. Silahlı birkaç kişi birden yolumu kesip nereye gittiğimi sordular. Rastgele şuradan buradan elde edilmiş eski üniformalar giymişlerdi. Gideceğim kahvenin adını verince bir şey söylemeden bıraktılar. Böyle muhafız askerlerinin birden sokaklara dökülmesinin nedenini, neler olup bittiğini de bilmiyordum. Gerçekte saatlerden beri kanlı çarpışmalar oluyordu ve kentin göbeğinde oturanlardan hiç kimse olup bitenleri bilmiyordu. Akşam otele döndüğümde, ertesi sabah Salzburg'a döneceğimden hesabı ödemek istedim ama kapıcı bunu gerçekleştiremeyeceğimden korktuğunu söyledi. Çünkü trenler işlemiyordu. Demir yolcular grev yapmışlardı. Dış mahallelerde bir şeyler olmaktaydı. Ertesi günkü gazeteler, sosyal demokratların bir ayaklanma denemesinin bastırılmakta olduğunu iyice anlaşılmaz bir dille yazdılar. Gerçekte ise çarpışmalar o gün iyiden iyiye hızlanmış ve hükümet işçilere karşı makineli tüfekten sonra toplar da kullanmaya başlamıştı. Ama ben top sesleri duymadım. Ne var ki sosyalistler, nasyonel sosyalistler ya da komünistler o günlerde bütün Avusturya'yı ele geçirselerdi ben yine pek az şey bilecektim. Münihlilerin bir sabah uyandıklarında kentin Hitler'in eline geçtiğini Münşer Neusten Nahrişten gazetesinden öğrenmeleri gibiydi durumum. Dış semtlerde çatışma gittikçe kızışırken kentin iç mahallelerinde hayat her zamanki sessizliği ve tek düzeliğiyle sürüp gidiyordu. Bizler de her şeyin yoluna girip işlerin düzeldiğinden söz açan hükümet bildirilerine budalaca inanıyorduk. Bir şeyler aramak için uğradığım ulusal kitaplıkta üniversiteliler her zamanki gibi okuyor ve çalışıyorlardı. Bütün dükkanlar açıktı. İnsanlar hiç de heyecanlı değildi. Ancak üçüncü gün her şey olup bittikten sonra gerçekler parça parça öğrenilmeye başlandı. Dördüncü gün trenler işler işlemez sabah sabah Salzburg'a yola çıktım. Sokakta ilk rastladığım birkaç tanış Viyana'da neler olup bitiyor diye bir soru yağmuruna tuttu beni. Ayaklanmanın görgü tanığı olması gereken ben onlara büyük bir açık yüreklilikle hiçbir şey bilmiyorum demek zorunda kaldım. En iyisi yabancı olarak bir gazete alıp bakın. Ne tuhaftır ki ertesi gün olaylarla ilgili olarak kesin bir karar verme durumunda kaldım. Viyana'dan Salzburg'daki evime öğleden sonra döndüğümde yığınla mektup, kitap düzeltisi bulmuş, bütün bunları yoluna koymak için gecenin geç saatlerine kadar çalışmam gerekmişti. Ertesi sabah henüz yataktayken oda kapım vuruldu ve iyi kalpli yaşlı uşağım şaşkın bir yüzle göründü. Oysa belirli bir saat için önceden sıkı sıkı söylemezsem beni hiçbir zaman uyandırmazdı. Aşağıya inmem gerekiyordu. Polisler gelmişlerdi, benimle konuşmak istiyorlardı. Biraz şaşaladım. Sabahlığımı giyip alt kata indim. 4 sivil polis bekliyordu. Evi aramakla görevlendirildiklerini söylediler. Cumhuriyetçi Korunma Birliği'nin silahı ve buna benzer nesi varsa hemen kendilerine vermem gerekiyordu. İlk anda ne karşılık vereceğimi bilemeyecek kadar şaşırdığımı söylemeliyim. Benim evimde Cumhuriyetçi Korunma Birliği'nin silahları ne arardı? Bundan saçma şey olamazdı. Bir gün olsun hiçbir partiye yazılmış ya da politikaya karışmış değildim. Aylardan beri Salzburg'da yoktum. Ama bütün bunlar bir yana benim eve silah depo etmek kadar gülünç şey olmazdı. Çünkü kentin kıyısındaki bir yamaçta bulunan bu eve silah taşıyan kişi aşağı yoldan hemen görülürdü. Polislere soğukça bir "Buyurun girin bakın" demekten başka bir yanıt veremezdim. 4 sivil polis evi dolaşıp bir iki sandık açtılar, bazı duvarlara elleriyle vurdular. Ama bunu öylesine gevşek yaptılar ki araştırmanın laf olsun diye yapıldığını, evimde gerçekten bir silah deposu olduğuna hiçbirinin inanmadığını hemen anladım. Yarım saat sonra aramanın bittiğini söyleyip gözden kayboldular. Bu komedinin o sıra neden pek canımı sıktığını şimdi tarih olmuş bir düşünceyle açıklamak gerekiyor. Çünkü Avrupa ve dünya kişi haklarının ve yurttaş özgürlüğünün o tarihte nasıl da kutsallaştırılmış olduğunu son 10 yıllarda hemen hemen unutmuş bulunuyor. 1933'ten bu yana aramalar, rastgele tutuklamalar, mal ve para soygunculukları, yer ve yurtlardan kovulmalar, sürgünler ve kişiyi alçaltmaların akla gelebilecek her türüne neredeyse çok olağan işler gözüyle bakılmakta. Başına bunlardan biri olsun gelmemiş Avrupalı dostum yok gibi. Ama o tarihte yani 1934 başı Avusturya'sında bir evin polisçe aranması henüz bir yüz karası sayılıyordu. Benim gibi politikadan hep uzak kalmış, ve yıllardır seçmenlik hakkını bile kullanmamış birisinin evinde polisçe arama yapılmasında olağanüstü bir neden bulunmalıydı. Gerçekten de durum böyleydi. Durumun Avusturya'ya özgü bir yanı vardı. Salzburg polis müdürü, halkı geceleri bombalar ve patlayıcı maddelerle tedirgin eden nasyonel sosyalistlere karşı sert davranmak zorunda kalmıştı. Oysa böyle davranış epeyce yüreklilik işiydi. Çünkü Nazi Partisi ürkütme ve baskı tekniğini kullanmaya başlamıştı. Resmi makamlar her gün mektuplar almaktaydı. Nasyonal sosyalistlerin yakasını bırakmayanlar bunun hesabını verecekti. Gerçekte de Avusturya'ya bağlı kalmış memurlar, Hitler'in ülkeye girdiğinin hemen ilk günü toplama kamplarını boyladı. Naziler öç alma konusunda sözlerini her zaman kesinlikle tutmuştur. Bizim ev gerekli güvenlik önlemleri konusunda hiç kimseden çekinilmediğini göstermek için aratılmıştı. Ama ben aslında önemsiz serüvenin arkasında Avusturya'da durumun çok ciddileştiğini ve Almanya baskısının çok arttığını sezmiştim. O resmi ziyaretten beri evimden artık hoşlanmaz olmuştum. İçimden gelen bir duygu, bu gibi serüvenlerin çok daha geniş ölçüde haksızlıkların küçük bir başlangıcı olduğunu söylüyordu. Hemen o akşam en önemli kağıtları toplamaya başladım. Bundan böyle hep yabancı ülkelerde yaşayacaktım. Buradan ayrılmak, rastgele bir evden ya da yurttan ayrılıştan daha önemliydi. Çünkü ailem bu eve pek alışmış ve buraları çok sevmişti. Benim gözümde ise kişi özgürlüğü yeryüzünün en önemli şeyiydi. Dostlarımdan ve tanışlarımdan hiçbirine niyetimi açmadan 2 gün sonra yine Londra'daydım. Oraya varır varmaz ilk işim konutumu tümüyle bıraktığımı Avusturya makamlarına bildirmek oldu. Yurdumdan uzaklaşma yolunda ilk adımı atmıştım. Ama Viyana'daki o ayaklanma günlerinden beri Avusturya'nın sonunun geldiğini biliyordum. Ne var ki kendi kaybımın derecesini belki de henüz sezmiş değildim. 31. ayrımın sonu, sayfa 297.